Ayrım 29.
Bunun tersi söylenemez ama bakalım onlara ne fiyat verecekler. Baş parmağıyla kaba ketenden yeşil çakşırının dikişini sıvazlıyordu. Santo, fiyatlar şimdiden bilinmez dedi. Sen onlara Vişegrad'a getirince belli olur. Bilirsin ya, fiyat sahibinin elindedir derler. Köylü yine çekingenlikle, evet eğer Allah onları korur ve olgunlaştırırsa dedi. Elbette Allah takdir etmedikçe ne bir şey alınır ve ne de ekilir. Allah nasip etmedikçe insan toprağı istediği kadar ekip sürsün, bütün zahmetleri boşa gider. Santo bunları söylerken eliyle demet demet çeşitli eşyanın sarktığı, yüksek ve karanlık tavanı işaret ederek takdir-i ilahinin geldiği yeri, gökyüzünü gösteriyordu. İbro içini çekerek, doğru söylüyorsun dedi, kul eker diker ama bu Allah-u Azim Üşan'ın yanında hepsini suya atmak gibi bir şeydir. İnsan toprağı beller, otları ayıklar, budar, temizler ama eğer Allah kısmet etmemişse hepsi boşunadır. Hiçbir şey kâr etmez ama Allah bol bir ürün vermek isterse kimsenin eksiği kalmaz ve insan borcunu da öder. Yenisini de alır, yeter ki Allah sağlık versin. Evet, sağlık. Her şeyin başı sağlıktır. Sağlık gibisi var mı? Zavallı insanoğlu böyledir işte. Ona her şeyi ver, sağlığını al, hiçbir şey vermedin demektir. Santo konuşmayı tümüyle bu yöne çevirmişti. Köylü de sağlık üzerine düşüncelerini açıkladı. Hep genel, bilinen şeylerdi. Böylece konuşma bir süre gevezelik halinde sürdü. Ama tam uygun zamanı gelince eski bir töreye uyuyormuş gibi başladığı noktaya döndü. Bu kez yeni borcun pazarlığına giriştiler. Borcun miktarını, faizini, vadesini ve nasıl ödeneceğini tartıştılar. Kah ateşli ateşli, kah sükunetli. Ama hep endişeyle uzun uzun amaçlarını anlattılar. En sonunda anlaşıp işlerini bitirdiler. O zaman Santo ayağa kalkarak cebinden bir zincire bağlı anahtarlarını çıkardı. İçinden anahtarı ayırıp para kasasını açmaya başladı. Kasa ilkin gıcırdadı ve ağır ağır açıldı. Sonra da bütün kasalar gibi derin bir iç çekişini andıran madeni bir sesle kapandı. Köylüye paraları birer birer saydı. Bütün bunları biraz mahzun bir törenle ve büyük bir dikkatle yapıyordu. Sonra biraz yüksek ve heyecanlı bir sesle, "Nasıl İbraga, tamam mı? Memnun oldun mu?" diye sordu. Köylü alçak sesle, düşünceli bir tavırla cevap verdi. "Evet, sağ ol. Haydi Allah kolaylık versin, işini rast getirsin. İnşallah sağlıkla ve dostça görüşmek nasip olur." Torununa gidip karşıdan yolun öbür tarafındaki kahveciden iki kahve getirmesini söyledi. Biri şekerli, biri sade. Bir başka köylü de aynı iş ve aynı hesaplar için kapının önünde bekliyordu. Bu köylülerle hesap ve ürün üzerine tahminlerle birlikte olağanüstü bir yılın ağır ve sıcak havası da Santo'nun dükkanının en karanlık köşelerine kadar süzüldü. Bu hava yeşil çelik kasanın üstünü bile buğulandırdı. Santo yumuşak, sarı ve yağlı boynunun etrafındaki gömleğin yakasını açtı ve mendiliyle buğulanan gözlük camlarını sildi. İşte yaz böyle başlamıştı. Ama yine de yazın daha başlarında geçici bir endişe ve keder gölgesi belirdi. İlkbaharın ilk günlerinde Uvats'ta eski Osmanlı-Avusturya, yeni Sırp-Avusturya sınırı üstündeki küçük bir bucakta tifüs salgını baş gösterdi. Bu yer tam sınırda olduğu ve jandarma kışlalarında da iki vaka görüldüğü için Vişegrad'ın askeri doktoru Balaş, yanında bir hasta bakıcı ve gerekli ilaçlarla Uvats'a geldi. Kararlı ve becerikli bir adam olduğundan hastaları hemen ayırdı, gerekli önlemleri aldı ve bakımlarıyla kendisi uğraştı. Böylece 5 hastadan yalnızca ikisi öldü. Salgında ileri gitmedi ve öne alınmış oldu. Ama son hastalanan Doktor Balaş'ın kendisi oldu. Hastalığı aldığının anlaşılmaması, hastalığının kısalığı, beklenmedik ihtilatlar yapması ve ani ölümü, bütün bunlar bir facianın izlerini taşıyordu. Bulaşma tehlikesi olduğundan doktoru Uvats'a gömdüler. Cenazesinde Madame Bauer'le kocası ve birkaç subay geldi. Mezarına kaba taştan bir anıt konması için Madame Bauer para verdi. Olaydan sonra da hemen hem şehri hem kocasını bıraktı. Vişegrad'da Viyana yakınlarında bir sanatoryuma girdiği söylentileri dolaştı. Daha doğrusu bu, şehrin genç kızları arasında fısıltı halinde dolaşan bir söylentiydi. Çünkü kasabanın yaşlıları bulaşma tehlikesi geçip alınan önlemler ortadan kaldırınca doktoru da albayın karısını da unuttular. Cahil ve tecrübesiz olan kızlarımız sanatoryumun ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Ama kısa bir zaman önce doktorla albayın karısının yaptığı gibi dağdaki yollarda ve yokuşlarda iki kişinin baş başa dolaşmasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Genç kızlar aralarında gizli gizli konuşur, mutsuz çift üzerine bu yabancı sözcüğü kullanırken sanatoryum denilen yeri güzel ve günahkar kadınların gayrimeşru aşklarının kefaretini ödemek için kapandıkları esrarlı, hazin bir yer olarak hayal ediyorlardı. Olağanüstü bir güzellikte ve parlaklıkta olan bu yaz, tarlaların ve tepelerin üstünde, şehrin çevresinde gelişiyor ve olgunlaşıyordu. Akşam ordu evinin köprünün yanındaki ırmağa bakan pencereleri yine bir yaz önceki gibi aydınlık ve ardına kadar açıktı. Ama artık keman ve piyano sesi duyulmuyordu. Yazın boğucu sıcağının ve içtiği şarabın etkisiyle buram buram terleyen Albay Bauer masasında yaşlı subayların ortasında saf ve güleç yüzüyle oturuyordu. Kasabanın delikanlıları sıcak gecede kapıya da oturmuş şarkı söylüyorlardı. Haziran sonu yaklaşıyor, her yaz gibi liselilerin, üniversitelilerin dönmeleri bekleniyordu. Böyle bir gecede kapıya da insana zaman durmuş gibi gelir. Oysa hareket içinde taşan hayat zengin, sonsuz ve kolay akar gider. Ve bunun ne kadar zaman böyle süreceğini kimse kestiremez. Gecenin bu saatinde ana caddeler aydınlık içindeydi. Çünkü ilkbahardan beri kasabaya elektrik gelmişti. Bir yıl önce kasabadan 2 kilometre ileride ırmağın kenarına elektrik gücüyle işleyen bir kereste fabrikası kurulmuştu. Ladin ağaçlarının talaşından reçine ve neft yağı çıkarıyorlardı. Fabrika belediye ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma gereğince fabrikanın elektrik santrali şehrin sokaklarını aydınlatacaktı. Yeşil fenerler de içlerindeki gaz lambalarıyla böylece ortadan kalkmıştı. Tabii onlarla birlikte onları temizleyen, yakan uzun Ferhat da. Şehir boyunca uzanan ana cadde köprüden yeni mahalleye kadar puslu camlı kocaman lambalarla aydınlanıyordu. Oysa sağda ve solda bir kavatsın etrafına dolana dolana meydana ve okolişteye çıkan ikinci derecedeki yollar küçük ampullerle aydınlanmaktaydı. Düzgünce sıralanan bu ışıkların arasında düzensiz gölgeler göze çarpıyordu. Bunlar yokuşların üstünde kat kat uzanan büyük bahçelerle avlulardı. Bu karanlık bahçelerden birinde öğretmen Zorka ile Nikolav Glasinça'nın baş başa oturuyorlardı. Bir yıl önceki tatilde Stekoviç geldiği zaman aralarına giren soğukluk uzun zaman yeni yılın başına kadar sürmüştü. İşte o zaman her kış olduğu gibi Sırp ocağında Ayasava yoğurtusu için konser ve tiyatro hazırlıkları başlamıştı. Zorka ile Glasinçanin de bu hazırlıklara yardım etmişlerdi. Provalardan dönerken geçen yazdan beri ilk olarak konuşmuşlardı. Önceleri bu konuşmalar kısa sürmüş, mağrur ve çekingen bir hava içinde geçmişti. Ama görüşmekten vazgeçmemişlerdi. Çünkü gençler en umutsuz ve acı aşk kavgalarını bile içinde hiçbir aşk oyunu ve düşüncesi bulunmayan bir hayata yey tutarlar. Bu sonu gelmeyen kavgalar sırasında nasıl olduğunu kendileri de anlamadan barışıvermişlerdi. Şimdi bu sıcak yaz gecelerinde sürekli olarak buluşuyorlardı. Ara sıra orada bulunmayan Stekoviç yüzünden tekrar sonuçsuz bir kavgaya tutuştukları oluyordu. Ama bu kavga onları birbirinden ayırmıyor, uzaklaştırmıyor, tam tersine her kavgadan sonra biraz daha yaklaşıyorlardı. Şimdi sıcak karanlıklar içinde ihtiyar bir ceviz ağacının kökünde oturuyorlardı. İkisi de kendi düşüncesine dalmış, aşağıda kasabada tek düze bir gürültüyle uğuldayan ırmağın kenarında sıralanan küçüklü büyüklü ışıklara bakıyorlardı. Glasinçanin az önce çok konuştuğu için bir an susmuştu. Bütün gece ağzını açmayan Zorka da sessiz oturuyordu. Kadınların her şeyden güçlü buldukları aşk üzüntülerine daldıkları zamanki gibi susuyordu. Bir yıl önce hem de bugünlerde Stekoviç geldiği zaman önünde sonsuz bir mutluluk dünyasının tam bir uyum içinde birleşen duyguların, isteklerin ve düşüncelerin bir öpüş kadar tatlı olduğu, bir insan ömrü kadar uzun sürdüğü bir aşk cennetinin açıldığını sanmıştı. Ama bu hayali uzun sürmemişti. Bütün tecrübesizliğine ve aşk sarhoşluğuna rağmen genç adamda ihtirasın çabuk alev alıp yine aynı çabuklukla söndüğünü fark etmişti. O sırf kendini ilgilendiren bir kanuna boyun eğmiş, ona önem bile vermemiş, onu görülmeyen bir yara gibi sızlayan bir şaşkınlık içinde bırakarak adeta veda etmeden çekip gitmişti. ondan gelen mektup sonsuz ustalığını gösteren bir kompozisyon şaheseriydi. Ama bir avukat düşüncesi gibi ölçülü ve hesaplı, boş bir cam kase gibi de saydam ve berraktı. Aşklarından sanki yüzyıllardan beri mezarlarında yatan şanlı ölüler gibi söz ediliyordu. Kızın buna karşılık olarak gönderdiği içten gelen o ateşli mektubuna da sadece bir kartla cevap vermişti. Başımı döndüren, bana huzur ve rahat vermeyen işlerim arasında seni, ırmağın gürültüsüyle görülmeyen bitkilerin kokusuyla dolu Vişagrad'ın sakin bir gecesi gibi düşünüyorum diyordu. Hepsi bu kadar. Suların mırıltısıyla görülmeyen bitkilerin kokusunu boşuna hatırlamaya çalıştı. Aralarında geçen her şeyi onun unuttuğu gibi kendisi de belki unutmuştu. Aldandığını ve aldatıldığını düşündükçe fenalıklar geçiriyordu. Sonradan kendi kendine açıklayamadığı bir şeyle de avunuyordu. Bir mucizeden daha güç inanılır bir şeydi bu. O anlaşılmaz bir adam, soğuk, bencil ve kaprisli. Belki de olağanüstü yaratılışta olan her insan böyledir diye düşünüyordu. Kısacası bütün bu şeyler aşktan çok acıya benziyordu. İç dünyasındaki çöküntüsünde, ruhunun derinliklerinde kırılan şeyden hissediyordu ki, onun uyandırdığı aşkın bütün ağırlığı sadece kendi omuzlarına yükleniyor ve gerçek adını vermeye cesaret edemediği bir sis tabakası içinde uzaklarda kayboluyordu. Seven bir kadın, bütün umutları sönse bile aşkını doğması nasip olmayan bir çocuk gibi sever. Çok acı çekmiş ama kendine hakim olabilmiş ve ona cevap vermemişti. 2 aylık bir susuştan sonra bir kart daha gelmişti. Alplerin yüksek bir tepesinden yazıyordu. 2000 metrelik bir yükseklikte etrafım çeşitli diller konuşan kozmopolit bir halkla çevrilmiş. Ufkun sessizliğini seyrediyor, geçen yazı ve seni düşünüyorum. Gençliğine ve tecrübesizliğine rağmen bu ona yetmişti. Eğer seni sevmedim, sevmiyorum ve hiç de sevmeyeceğim demiş olsaydı bundan daha açık konuşamaz ve ona bundan fazla acı veremezdi. Çünkü söz konusu olan belirsiz uzak anılar, mektup yazdığı yerin yüksekliği, etrafını çeviren insanların dilleri değil, aşktı. Ama işte aşk yoktu. Zorka öksüz olduğundan buradaki akrabalarının evinde büyümüştü. Saraybosna'da öğretmen okulunu bitirince onu Vişegrad'a tayin etmişler ve tekrar hiçbir duygusal bağı olmayan o zengin insanların yanına dönmüştü. Zorka gitgide sarardı, zayıfladı ve kendi içine kapandı. Kimseye derdini söyleyemedi. Noel'de gönderdiği karta da cevap vermedi. Bu da ötekiler gibi kusursuz bir anlatımla yazılmış kısa soğuk bir karttı. Zorka işlediği suçun, ayıbın kefaretini kimsenin avutmasına ve yardımına muhtaç olmadan kendine ödemek istiyordu. Ama genç, cahil, tecrübesi zayıf ve bitkindi. Yaşlanmış duyguların, ateşli isteklerin ve kendi düşüncelerinin Stikov için o insanlıktan uzak, anlaşılmaz davranışları gibi karmakarışık olan ağına büsbütün takılıp kalıyordu. Birine derdini açabilse, bir akıl danışabilse herhalde rahatlardı. Ama utancı ona engel oluyordu. Zaten ona öyle geliyordu ki bütün kasaba halkı onun düş kırıklığını biliyor, önlerinden geçerken onu alaycı ve acımasız bakışlarıyla süzüyorlardı. Kitaplarda, insanlarda ona hiçbir şeyi açıklayamadıkları gibi kendisi de bir şey açıklayacak halde değildi. Onu gerçekten hiç sevmediyse bu komedinin geçen yaz onu kandırmak için söylediği o ateşli sözlerin gereği neydi? Okul sıraları üstünde oynanan sahneye ne gerek vardı? O sahneyi ki ancak aşk mazur gösterebilir, onsuz katlanılmaz bir hakaret, küçüklük olurdu. Böyle bir oyunla gönlünü eğlendirecek, hem kendini hem başkasını bu derecede alçaltacak kadar saygısız insanlar da dünyada vardı demek. Eğer aşk değilse onları böyle bir davranışa sürükleyen duygu ne olabilirdi? O yakıcı bakışların, o sıcak ve kesik nefeslerin, o ateşli öpüşlerin anlamı neydi? Bütün bunlar aşk değil de neydi? Mutlaka aşk değildi. Bunu gittikçe daha iyi anlıyor, daha açık görüyordu. Ama bir türlü kabul edemiyordu. Kim böyle bir şeyi tevekkülle kabul edebilmişti ki? İçini parçalayan bu acıyı dindirmenin bir çaresi vardı. O da ölümdü. Daima mutluluk hülyalarımızın yanı başında bekleyen ölüm. Zorka ölüm diye düşünüyordu. Kapıyanın üstünden ırmağın serin sularına süzülüvermek. Sanki bir kazaymış gibi. Ne mektup, ne veda, ne itiraf, ne de alçalmak. Evet, ölmek diye düşünüyordu. En ateşli sohbetlerin ortasında herkesin maskesi altında gizlenen o gülümsemeleri görmemek için uykuya yatmadan önce uyanır uyanmaz gönlünde her şey bunu tekrarlıyordu. Ölmek, ölmek, ölmek. Ama insan ölmüyordu işte. Acısıyla ve dayanılmaz düşüncesiyle yaşıyordu. Avuntu ona da ummadığı yerden geldi. Noel tatili yaklaştığı sırada acısı artık son haddini bulmuştu. Bu düşünceler, bu cevapsız kalan sorular insanı hastalıktan da beter zehirliyor, mahvediyordu. Artık herkes onu değişmiş bularak üzülüyor ve kendine baktırmasını öğütlüyordu. Akrabaları çok çocuklu ve neşeli bir adam olan müdürü ve arkadaşları bile. Mutlu bir rastlantı olarak konser provaları da o sırada başladı ve kaç aydan sonra tekrar Glasinchan'ın ile konuşma fırsatını elde etti. Delikanlı uzun zamandır onunla karşılaşmamak ve konuşmamak için elinden geleni yapıyordu. Ama o temiz, samimi tiyatro ve müzik eğlenceleri dolayısıyla böyle küçük yerlerde hüküm süren heyecan, birlikte eve döndükleri o serin ve berrak geceler arası çok açık olan iki genci birbirine yaklaştırmıştı. Genç kızı bunu sürükleyen acısını hafifletmek ihtiyacıydı. Ötekinin de aşktı. İçten ve derin olduğu zaman her şeyi unutan ve bağışlayan aşk. İlk görüşmeleri doğal olarak soğuk ve anlamlı sözlerle ve bir güvensizlik havası içinde geçti. İlk uzun ve açıklamalı konuşmaları sonuçsuz kaldı. Buna rağmen bunlar bile genç kızı yatıştırıyordu. İlk olarak canlı bir varlığa, acı ve yüz kızartıcı ayrıntılara girişmeden gönlündeki acıdan söz edebilirdi. Glasinchan'ın onun onurunu incitmemeye çalışarak güzel ve renkli deyimlerle uzun uzun ve sıcak duygularla konuşuyordu. Stikoviç'ten söz ederken gerektiğinden çok ağır sözler kullanmıyordu. Açıklamaları o gece kapıya da söylediklerine benziyordu. Kısa, kesin ve insafsızdı. Stikoviç yaratılışı gereğince sırf kendini düşünen bir canavardı. Ömründe hiç kimseyi sevmemiş, kendinden memnun olmadığı için acı çekmiş ve onun içinde ona yaklaşan ve aldananlara da acı vermiş bir insandı. Glasinchan'ın aşktan çok az söz ediyordu ama her sözünde, davranışında, her bakışında kendini belli ediyordu. Genç öğretmen onu çoğu zaman susarak dinliyordu. Bu konuşmaların her saniyesinden hoşlanıyordu. İlk kez içindeki huzursuzluğun hafiflediğini hissediyor, kendini değersiz bulmaktan kurtuluyordu. Delikanlının aşk ve saygı dolu sözleri ona çaresiz bir biçimde mahvolmadığını, o derin umutsuzluğun bir hayalden başka bir şey olmadığını gösteriyordu. Tıpkı bu yaz gibi, umudunun bir hayalden başka bir şey olmadığı gibi. Delikanlı onu içinde kendini kaybetmeye başladığı o karanlık dünyadan çekip çıkarıyor ve her şeye bir ilaç ve bir çare bulunduğu insan hayatının gerçeklerine doğru sürüklüyordu. Bu sohbetler Ayasava yortusundan sonra da sürdü. Kış geçti, bahar geldi, her gün buluşuyorlardı. Zaman geçtikçe genç kız da kendini topladı, güçlendi, şifa buldu ve gençliğe özgü o hızla değişti. O heyecanlı ve bereketli yazla böyle geçti. Artık herkes Zorka ile Glasinchan'ını sık sık buluşan iki genç gözüyle bakıyordu. Oysa doğrusunu söylemek gerekirse kız Glasinchan'ın önceleri dikkatle dinleyip ilaç gibi içtiği sözlerini artık ilginç bulmamaya başlamıştı. Kimi zaman bu karşılıklı dertleşme ve içini dökme ona ağır geliyordu. Aralarında bu yakınlığın nasıl doğduğuna şaşıyor, kendine adeta kızıyordu. Kimi zaman ruhunu kurtarmış olduğunu hatırlayarak o sıkıntıyı yenmeye çalışıyor, onu elinden geldiği kadar dikkatle dinliyordu. Tıpkı borcunu bilen minnettar bir borçlu gibi. Bu yaz gecesi elini genç kızın elinin üstüne koymuştu. Bu temiz duyguların son cüretiydi. Ve bu temasla gecenin zengin ılığı ruhuna doluyordu. Böyle anlarda bu kızda ne büyük hazinelerin saklı olduğunu anlıyor ve hayatındaki acılığın ve hoşnutsuzluğun bereketli bir güç haline aldığını hissediyordu. Öyle bereketli bir güç ki iki varlığı en yüksek amaçlara kadar sürükleyebilirdi. Yeter ki aşk onları birleştirsin, onlara destek olsundu. Karanlıkta içi bu duygularla dolup taşarken o artık Vişegrad'ın büyük bir kurumunda çalışan küçük bir memur değil, gündüzki Glasinchan'ın değil, hayatını ve geleceğini serbestçe düzenleyen, kendine güvenen bir insandı. Çünkü içten bir aşkla seven bir insan, bu aşk karşılıklı olmasa bile önünde becerikli ama ihtiraslı ya da bencil bir kişiye sonsuz olarak bilinmedik ve kapalı kalacak olan yolların, imkanların ve ufukların açıldığını görür. Şimdi de yanındaki genç kıza şöyle diyordu. Aldanmadığımı sanıyorum. Bu seni aldatmama imkanı olmadığına bir kanıttır. Kimi konuşur ve saçmalarken, kimi iş görür. Mal satın alırken onları dikkatle inceliyor ve izliyorum. Ve burada hayat olmadığını gittikçe daha iyi görüyorum. Daha uzun zaman burada ne rahat, ne düzen, ne de kazançlı bir iş bulmak mümkün olacak. Ne Heraklar ne de Stikoviçler bir şey yapmayı başaracaklar. Durum yine gittikçe kötüleşecek. Yıkılmak üzere olan bir evden kaçar gibi buradan kaçmaları, her adımda rastlanan telaş içinde çırpınmaları, bir felakete doğru gittiğimizin en açık belirtisidir. Evden bir şey gelmeyince kaçmak gerekir. Genç kız susuyordu. Sana hiç söz etmedim ama bunu çok düşündüm. Biraz ilgilendim. Bilirsin, o Okolişte'den Bogdan Churovich adlı bir arkadaşım var. 3 yıl önce Amerika'ya gitmişti. Hatta bana gönderdiği fotoğrafını sana göstermişti. Beni yanına çağırıyor, güvenli bir iş, yüksek bir maaş vaat ediyor. Bunu gerçekleştirmenin öyle kolay ve basit bir iş olmadığını biliyorum. Ama bence imkansız da değil. Her şeyi düşündüm, hesapladım. Okolişte'de neyim var neyim yoksa satacağım. Eğer seninle anlaşırsak hemen evlenip Zagreb'e gideriz. Orada göçmenleri Amerika'ya gönderen bir büro var. Bize bir kabul fişi gönderinceye kadar orada bekler ve bu süre içinde İngilizce öğreniriz. Askerlik işimden ötürü bunu başaramayacağımızı anlarsam Sırbistan'a geçer, oradan gideriz. Senin fazla zorlukla karşılaşmaman için ben elimden geleni yaparım. Amerika'da her ikimize çalışırız. Orada kendi okullarımız var, onlara öğretmen gereklidir. Ben de kolayca iş bulurum. Çünkü orada işler açık ve herkes çalışabilir. Orada özgür ve mutlu oluruz. Bütün bunları gerçekleştireceğim, yeter ki sen benimle ol. Delikanlı bir süre sustu. Zorka elini sıkarak, "Teşekkür ederim Nikola, çok teşekkür ederim. Sen çok iyi insansın," diye mırıldandı. Gençlerin şarkıları kapıyadan onlara kadar geliyordu. Bunlar Vişegradlı gençlerdi. Belki de Saraybosna'dan liseliler de gelmişti. 15 güne kadar üniversiteliler de gelecekti. Zorka o güne kadar hiçbir şeye karar veremezdi. Her şey ona acı veriyordu. Bu adamın iyiliği ise her şeyden çok. Ama bu sırada ona evet diyemezdi. Onu parça parça etseler yine de diyemezdi. Hiç umudu olmadığı halde sevmesini bilmeyen o adamı bir kere daha görmek istiyordu. Bir kere daha görsün, sonra ne olursa olsundu. Nikola beklerdi, bunu biliyordu. El ele tutuşarak kalktılar ve şarkının geldiği yere inen dik yokuşa saptılar. 22. Her yıl olduğu gibi bu yılda Vidovdan yortusu için Sırp toplumu Mezalin'de bir kır eğlencesi düzenlemişti. Oraya Rıza ve Derin Ağırmakların birleştiği yere yüksek ve yeşil kıyının sık yapraklı ceviz ağaçları altında çadırlar kurdular. İçki satıyor, içeride de hafif ateşte kuzu çeviriyorlardı. Yemekleriyle gelen aileler gölgelik yerlere oturmuşlardı. Ağaç dallarından oluşan bir tünelin altından çalgı sesi geliyordu. Toprağa yatkın olan bir düzlükte sabah beri kolo oynuyorlardı. Yalnız işsiz güçsüz olanlarla gençler dans ediyorlardı. Bunlar kilisedeki ayinden sonra doğru mezaline inerlerdi. Asıl bayram öğleden sonra başlayacaktı. Ama kolo almış yürümüştü. Sonraları böylesine canlı, böylesine güzel olamazdı. Çünkü halk gelmeye başlayınca evli kadınlar, tatmin olmamış dullar ve çocuklar da dansa katılacaktı. O zaman kolo uzun ve neşeli ama yer yer kesilen ve ahengini kaybeden bir zincir biçimini alacaktı. Oysa içinde genç kızdan çok delikanlı bulunan bu kısa kolo çok canlı ve neşeliydi. Tıpkı havada dönen bir kement gibi uçuyordu. Çevresinde her şey onunla birlikte dönüyor, dalgalanıyordu. Müziğin temposuna uyan hava, ağaçların sık dalları, yaz bulutları, her iki ırmağın duru suları, hatta ayaklarının altındaki toprak bile. Onlara sadece vücutlarının hareketini bu ahenge uydurmak kalıyordu.